Ayrım 17.
Bu sevinç ateşine bir telaş suyu serpebilir miydim? Beklenmedik yeni bir endişe yaratabilir miydim? Bunu yapamazdım ama yapmak gerekliydi. Ve kimse bir şey fark etmedi. Hatta daima en çok dikkatli, keskin bakışlı olan benim sevimli Violetta'm bile, müstakbel doktor, istihbaratçımız Zdravka bile bir şey fark etmediler. Ayrılacağımız zaman en son çıktım bahçeden. Gecenin karanlığı içinde şehirde evler ve sokaklar esrarengiz bir hal almışlardı. Sokaklarda hemen hemen kimseler yoktu. Ben topallıyordum, bükülüyor, iki kat oluyordum. Hatta gözlerimden damlayan yaşı bile silemiyordum. Ara sıra bir duvara dayanıyor, şişen ayağımı kaldırıyordum. O kadar çok ağırlaşmıştı ki yukarıda tutamıyor, tekrar bırakıyordum yere ve acıdan, sızıdan iki kat oluyordum. Her dokundukça kızgın demirle dokunulmuş gibi sızlıyordu ve sokakların karanlık tarafından yürüyordum. Üzerimde her şey, elbiselerim, ayakkabılarım, şapkam, çantam, her şey ağır bir yük gibi bastırıyordu beni. Hepsini yere atacağım geliyordu. Fakat üzerimde bana ağırlık veren tabancalar, el bombaları ve kurşunlar hiç aklımdan bile geçmemişti. Birkaç kilo ağırlığında vardı onlar ama silahımı bir yük, bir ağırlık olarak hissetmiyordum ben. Vücudumun bir parçasıydı. Sanki elim ayağımdı silahım. Sanki silahımla doğmuştum. Ve fazla yorulunca duruyor, elimi tabancamın buz gibi demirine götürüyordum. Bu da beni rahatlatıyordu, yeni bir güç katıyordu gücüme. Çünkü silahım bana güven veriyordu. Düşmanla olası bir çatışmada da, başka bir tehlikede de, ne olursa olsun son dakikada bir kurşun bütün sorunları çözecekti. Nada ile Vasiller'in sokak kapılarını omuzumla dürttüğüm zaman saat gece yarısını geçmişti. Avlunun içinden eve kadar birkaç adım kalıyordu ama takadım tükenmişti. Adım atmaya mecalim kalmamış bir halde duvara dayanıp bir hayli durdum. Sokakta uzaklardan gelen bir takım ayak sesleri üzerine son bir gayretle kapıya kadar varabildim ve kapıyı çalar çalmaz, sanki benim gelmemi beklerlermiş gibi kapı hafifçe gıcırdayarak açıldı. İçeri giremedim. Adeta yıkılır gibi oldum. İki kuvvetli kol beni kavradı. Yumuşak, tatlı bir ses konuştu. ''Ogiana sen misin ayol? Gözlerim yolda kaldı beklerken. Çok şükür buluşabildik. Neden daha erken gelmedin? Abluka kaldırıldı. Belki 100 defa çıktım avluya. Az önce sokak kapısının gıcırtısını duydum. Vasile herhalde bu Ogiana'' dedim. Kulak kabarttım. Hiç ayak sesi yok. Ve tam kapıyı açıp bakayım dedim ve sen tıklattın. ''Aç mısın? Yemek ayırdım sana.'' Nada birden durdu. Hiçbir sorusuna cevap vermiyorum diye ya da kollarında vücudumun ağırlaşmasından iyi olmadığımı anladı mı bilmem, üzerime eğildi. Korkudan gözleri büyümüştü. Çabucak elini alnıma koydu ve hasta bir çocukla konuşur gibi. ''Yok bir şey, geçecek, korkma. Madem ki buradasın rahat ol, ateşin de geçecek, iyileşeceksin.'' dedi. Vasili şaşkın şaşkın bir bana bir karısına bakarak ''Nesi var Ogiana'nın?'' diye sordu. ''Nesi olacak, biraz rahatsız, ateşi var ama geçecek.'' dedi Nada. Ve beni yatağa götürdü. Sırtımdan elbiseyi çıkarıp patlayacak gibi şişen ayağımı görünce Nada'nın iyimserliği uçtu gitti. Koltuğumun altına dereceyi koyup bana yiyecek bir şeyler getirmek için mutfağa gitti. Biraz sonra döndü ama boş elle döndü. Herhalde bu durumda ne yapmak gerektiğini düşünürken yemek sorununu unutmuştu. Ateşim 40 dereceye yükselmişti. Nada dudaklarını ısırdı. Sonra birden kalktı ve üstüme bir yorgan örterek ''Dur burada, ilaç almaya gideceğim.'' dedi. ''Gece yarısından sonra bu vakitte nereye gideceksin? Saat bir olmuş, nöbetçi eczane araman lazım.'' diyecek oldum. ''Şimdi dönerim.'' dedi Nada ve hemen çıktı. Benim bu sadık yatağımın o gece ne yaptığını çok sonra öğrendim. Krasnoselo'da iyi bir eczane vardı. Eczacı da aynı binanın ikinci katında oturuyordu. Nada bir çalmış, iki çalmış ama kapıyı açan olmamış. Sonunda başlamış kapıyı yumruklamaya. Eczacı pencereden başını uzatarak uykudan kalktığı için öfkeli öfkeli ''Kim bu gece yarısı kapıyı çalan?'' diye sormuş. ''Bay eczacı, çocuğum ölüyor.'' Başlamış Nada ağlamaya. ''Çocuğum ölüm döşeğinde, paslı bir çivi battı ayağına. Şimdi ayağı şişmiş, sıtması da var.'' ''Doktor çağır.'' demiş eczacı, pencereyi kapatacak olmuş. ''Dur, gitme.'' diye bağırmış Nada ve yeniden başlamış kapıyı yumruklamaya. ''İn aşağıya, eczaneye, orada konuşuruz.'' demiş. Sesi o kadar güçlü ve nüfuzluymuş ki eczacı uymak zorunda kalmış. Az sonra arka kapıdan almış Nada'yı eczaneye. ''Söyle.'' demiş, ''ne var?'' Nada uydurduğu çocukla pasta çivi masalını tekrarlamış ve ayağımın ne halde olduğunu anlatmış. Eczacı biraz düşündükten sonra başlamış bir takım tozlar ve merhem hazırlamaya. Hazırladıktan sonra nasıl kullanılacağını anlatmış. Mahallenin fakir insancıklarını böyle alıştırmış o. Hiç doktora başvurmazlar, doğrudan onu ararlarmış. ''Şu tozlardan 2 saatte bir alacak, bu sudan 6 saatte bir çorba kaşığı içecek, bu merhemi de ayağına sürecek. Fakat yarın doktoru çağırmalısın, çocuğu kaybedebilirsin.'' Doktorun görmesi ona göre iğne yapması lazım. Çünkü tetanoz da olabilir.
Peki peki demiş Nada teşekkür ederek. Para vermiş ve artanı geri vermesini beklemeden kapıya doğru yürümüş. Dur demiş eczacı arkasından koşarak. Al şu sargı bezlerini de. Nada eve döndüğü zaman ben biraz uyuklar gibi olmuştum. Tertemiz çarşaflar, ev rahatlığı ve başka bir kimsenin bana yardım ettiği hissi. Sanki hafiflemişti ayağımın sızısı. Nada ilaçları verdi, ayağıma kompres yaptı. Yemek getirdi, sonra beni örttü, lambayı söndürüp yanımdaki öbür yatağa yattı. Ortalık aydınlanıncaya kadar birkaç defa kalktı fakat ben kendimden yarı geçmiş bir halde gözlerim kapalı yatıyordum. Her şeyi duyuyordum ama ne gözlerimi açabiliyor ne de bir şeyler konuşabiliyordum. Gündüz durumum kötüleşti, ateşim hala düşmüyor, aldığım ilaçlara rağmen ayağımın şişi sertleşiyordu. Ara sıra kendimden geçiyordum ama içimden de şöyle diyordum. Hayır, kendini bırakmamalısın. Bir an için bile bilincimi yitirmemeliyim. Belliydi ki doktor çağırmadan olmayacaktı ama doktor çağırmak da olanaksızdı. Nada ve Vaso'nun tanımadık bir doktor çağırmaya hakları yoktu. Çünkü sadece ben değil, Emil Markov, Emil Şekerciski, Anton Yugov ve daha başka sorumlular da onların evini kullanıyorlardı. Rastgele getirilecek bir doktor, namussuzun biri de olabilirdi. Hatta namuslu, dürüst bir insan bile olsa bunca önemli, emin bir evin etrafında kuşku yaratmaya hakkımız yoktu bizim. Fakat ben kesinlikle karşı gelmeseydim, her şeye rağmen doktor çağıracaktı onlar. Benim de karşı gelmemin başlıca nedeni çocuklardı. Nada ile Vaso'nun 3 küçük yavrusuydu. Çünkü polis burada bu evde illegal birini barındırdığını öğrenince bu çocuklar anasız babasız kalacaklardı. Yataklarımdan birkaç doktor vardı. Doktor Ivan Vasilev, Doktor Minka Natova Uzunova, Doktor Sibile Radeva ve Doktor Hrista Manolov. Her biri güvenilir, emin kimselerdi. Hangisine gitsem gerekeni yaparlardı, tedavi ederlerdi beni. Ama gidebilecek durumda değildim. Herhangi birini buraya çağırmaya da hakkım yoktu. Kısacası Vasoların evine doktor getirmek olanaksızdı. Gece basmıştı, dalgın yatıyordum. Biri gözlerini bana dikmiş bakıyor, hissiyle uyandım. Yavaşça gözlerimi açtım. Yanımdaki iskemlede Vaso oturuyordu. Üzerine bazı eski giyim eşyaları atılmış, gardıroba çevirdi gözlerini. Bu evde ne zaman bir düzen olacak, ne zaman her şey yerli yerine konacak bilmem diye mırıldandı Vaso. Fakat bana başka bir şeyler söylemek istediğini sezmiştim. Hadi Vaso söyle ne var? Hiç diye mırıldandı yeniden. Sonra birden bana doğru döndü. Üzüntü, keder doluydu gözleri. Hadi söyle dedim ben tekrar. Ogyan'a bak ne diyeceğim. Biz devrimciyiz, yaşlı, olgun insanlar. Gerçeklere gerçek gözüyle bakmalıyız. Demek istediğim şu ki, yani sana bir hal olursa ne yapalım, anlıyorsun değil mi? Sevimli Vaso bu konuşmada bulunmasın diye Nada'yı kovmuştu. Ama kendisi de ne diyeceğini bilmiyordu. Anlıyorum Vaso, anlıyorum dedim gülümsemeye çalışarak. Er geç ne zamansa bir gün ölünecek. Ben ölürsem ne mi yapacaksınız? Heladan bir tahta sökeceksiniz. Vaso'nun yüzü Nada'nın yılda iki defa kireçle sıvadığı duvar gibi ak oldu. Konuşma öyle Ogyan'a. O ne demek öyle? Ben seni öz kardeşim gibi biliyorum. Hatta daha da yakın. Ne sanıyorsun sen? Mahzene güzel bir mezar kazarım. Erkekler ağlarken bakmak çok güç. Sessiz sedasız. Sadece gözlerinden, yüzünde derin izler bırakarak iri iri yaşlar akıyor. Vaso yüzünü yukarı kaldırdı. Nasırlı elleriyle kapadı. Ağır ağır soluyarak bir iki yutkundu. Gözyaşları boğuyordu onu. Sonra yeniden konuşabildiği zaman yavaşça devam etti. Sormak istediğim şey başkaydı. Başka bir şey sormak istiyordum ben. Biz burada seni Ogyan'a ve Ivanka diye biliyoruz. Ama bunlardan hiçbiri senin gerçek adın değil. Sağ kalırsak bir gün belki lazım olur. Kime ne diyeyim? Yakınlarından kimi arayayım? Belki kocan vardır, belki anasın, belki herhangi bir yerde seni bekleyen anan vardır, baban vardır. Söyle ne diyeyim? Hayır Vaso, adımı söylememem lazım. Biliyorsun ya. Başını sallayarak sözümü onayladı ama bahçesinden günün birinde kemiklerim çıkarıldığı zaman kimin oldukları bilinmeyecek diye gözlerinde bir üzüntü okunuyordu. Adımı söyleyemem Vaso diye tekrarladım ben. Ama ben diyorum ki söyleyemem ama sen kafa kağıdımı al. Kafa kağıdımda fotoğrafım var, gösterirsin. Elbet bir tanıyan bulunur. Peki Ogyan'ı alıp öyle bir yere saklayacağım ki kimse bulamayacak. Kapı birden açıldı ve Nada girdi odaya. Kör gibi geçerek küçük bir iskemleye çarptı ve attı kendini yanındaki yatağa. Ağlamaktan gözleri kızarmış, saçları dağılmış, boğazı kurumuştu. Ah benim iki gözüm Ogyan'am. Nasıl yardım edeyim sana? Söyle nasıl yardım edeyim? Nasıl kurtaralım seni? Yeter diye çıkıştı Vaso ona sert sert. Sanki biri ölmüş gibi ağlıyorsun. Bizim konuştuklarımıza bakma sen. Biz her türlü olasılığa karşı. Basit fakat güçlü sözleri birden Nada'yı dayılttı. Bana da ölümü yeneceğime, ölmeyeceğime dair yeni bir inanç verdi. Evet, devrimciler böyle konuşmalı dedim kendi kendime. Her türlü olasılığa karşı iyiyi de kötüyü de hesaplamalı. Nada kalktı, üstünü başını düzeltmeye başladı. Ogiana, sana piliç çorbası pişirdim, şehriyeli piliç çorbası. Getireyim de iç biraz, istiyor musun? Olur dedim. Biraz sonra küçük bir kaşıkla ağzıma sıcacık piliç çorbası veriyordu. 36 saatten beri ilk defa ağzıma yemek koyuyordum. Bu da sanki ölümü kovmaya yardım etmişti. Böylece bütün bir hafta yattım. Zor saatler geçirdim ama ölümü düşünmüyordum artık. Çünkü manen galip gelmiştim ona. Sağlam organizmam da vücudumdaki zehirleri yenmişti ve birkaç gün sonra artık yataktan kalkıp oturabiliyordum. Daha sonra oda içinde gezinmeye başladım. Bir gün Vaso bana gazeteye sarılı biraz yün getirdi. Aylak oturmaktan canım çok sıkılıyordu. Gazeteyi açtım, başladım ipliği yoklamaya. Yumuşak, ince bir iplikti. Gayet güzel bir yelek örülebilirdi bundan. Elimle ipliği yokluyordum, birden kesildi ellerim. Gazetenin ilk sayfasında siyah harflerle şöyle bir başlık vardı. Başarısız bir suikast. Teröristlerin mühendis Kulço Yanakiyev'i öldürme girişimleri... Gözlerim hızla haberi bildiren küçük küçük harfler üzerinde dolaşıyordu. Mühendis Kulço Yanakiyev'i öldürmeye girişen biri erkek, biri kadın, iki tehditçinin polis tarafından yakalandıkları, kovuşturma yararına şimdilik adlarının açıklanmadığı bildiriliyordu haberde. Gözlerim karardı. Kimlerdi yakalananlar? Ekip ne olmuştu? Girişilen suikastten bu yana 4 gün 4 gece geçmişti. Arkadaşlarla irtibata nasıl girebilirdim? Bir an önce çıkmak, bizimkilerle irtibat kurmak gerekiyordu. Elimden ipliği attım. Başladım acele acele giyinmeye. Ayağım henüz iyileşmemişti ama ayakkabı giyebilirdim, yürüyebilirdim. Nada bırakmak istemedi beni. Nereye gidiyorsun? Ayaklarının üstünde güç halde durabiliyorsun. Görmüyor musun? Biraz yürüdün mü düşeceksin. Korkma Nada. Şimdi çıkmayacağım ben. Çok şükür, çok şükür dedi Nada sevinerek. Akşama saat 8'e doğru gideceğim. Şaşkın şaşkın bana baktı ve yorgun bir halde yatağa oturdu. Karar verdin mi? Benimle tartışmanın boşuna olduğunu biliyordum. Saat öğleden sonra 4:30'du. 10. Bölüm. 2 gün sonra bizim savaş ekibinden arkadaşlarla yeniden Vitoşa'daydım. Yukarıya Kopito'ya ağır ağır sanki yorgun gibi yürüyorduk. Kimse şakalaşmıyor, konuşmuyor, koşmuyordu. Her zaman iyimser olan Gujo bile susuyordu. Bir aralık Violeta ile ikimize yaklaşarak bize bakmadan yavaşça ''Bugün 10 gün oldu.'' dedi. Sessizce evet dedik baş sallayarak. İki genç arkadaşımızın küçük kız dediğimiz Donko Gançeve ile Miko Papo'nun başarısızlığa uğramaları çok üzüyordu bizi. 100 adım kadar yürüdükten sonra Gujo kendi kendine konuşuyor gibi. Oysa öteki it hala yaşıyor dedi. Evet hala yaşıyor dedi Violeta da bizimkilerse. Ve burada ben Donko ile Miko'nun feci olayını bütün ayrıntılarıyla öğrendim. 10 Mayıs'ta bu iki arkadaşım Mühendis Kulço Yanakiyev'i temizlemeleri gerekiyormuş. Mühendis Kulço Yanakiyev, Hristo Botev radyosunu bozuyormuş. Hristo Botev, verici radyosunun önemini anlayabilmek için insanın o direniş yıllarının kahramanlıklarla dolu korkunç günlerini hatırlaması gerekir. Hristo Botev radyosunun sesi, partinin duyulan sesiydi. Bu radyo sadece cephelerdeki durumu bildirmekle yetinmiyor, eyleme geçmek için somut talimatlar da veriyordu. Parti ile irtibatı kesilmiş olanlar ve parti grupları, hatta il ve ilçe parti örgütleri için bu çok önemliydi. Örneğin, Schumann İl Parti Örgütü'nün birkaç aydır merkez komitesi ile doğrudan bağlantısı yoktu ve parti hattının ancak Hristo Botev Radyosu'ndan alınan talimatlara göre gerçekleştiriliyordu. Polisin hizmetinde olan Mühendis Kulço Yanakiyev büyük bir hırsla radyonun her sözünü boğuyordu. Dalgalarını öyle bir kapatıyordu ki Hristo Botev Radyosu bazen günlerce dinlenemiyordu. Parti mühendise birkaç kere uyarıda bulundu. İşinde bu kadar çaba göstermemesi için onu uyardı. Fakat bu uyarmaya karşılık olarak daha da arttırıyordu parazitlendirmeyi. Bununla da kendi idam kararını imzalamış oldu. Bu idam kararı Miko Papo ile küçük Donka tarafından yerine getirilmeliydi. 10 Mayıs sabahı saat 6'da Donka ile Miko, Boris Bahçesi'nin belirli bir yerinde baskın sırasında kendilerine muhafızlık edecek olan arkadaşları beklemişler. Dakikalar geçiyor fakat muhafızlar ortada yok. Plan gereğince Kulço Yanakiyev'i temizleme işi henüz evden çıkmadan sabahleyin erkenden yapılmalıymış. Ve bu iki genç daha çok bekleyemeyerek bu işi bitirmeye kararlaştırmışlar. Şimdi biz bu olaydan 20 yıl sonra neden muhafızsız gitmişler, neden bu işi başka bir güne ertelememişler, neden, neden diye sorarız, hatalarını buluruz. Fakat o Mayıs sabahında bu iki genç, bu iki Ramses, verilen görevi ne pahasına olursa olsun yerine getirmeye karar vermişlerdi. Ferdinand Sokağı 2 numaraya gidiyorlar. Çıkıyorlar 4. kata. Miko zile basıyor, saat 6.30. Evin hanımı kapıyı açıyor ve ne var diye soruyor. Miko hafifçe eğilerek selamlıyor ve "Affedersiniz, sizi rahatsız ettik. Baş mühendise Taşra'dan bir mektup getirdik. Bizzat kendilerine vermek istiyoruz." diyor. Kadın "Bir dakika." diyerek kapıyı hafifçe kapatıyor. Miko ve Donka birbirlerine bakışıyorlar. Parti emrini yerine getirebilmek için saniye, sadece birkaç saniye kalıyor. Bu gençler, Donka 17, Miko 20 yaşında, şimdiye kadar hiç duymadıkları bir his, bir taraftan kan dökmek, adam öldürmek gibi ağır bir his, diğer yandan da bir parti ve insanlık görevini yerine getirmenin verdiği heyecan içinde, görülmedik bir gayretle kendilerine hakim olmaya, sakin görünmeye çalışıyorlar. Bu sırada kapı açılıyor ve Kulço yanaki ev dikiliyor karşılarına. "Ne var?" "Size bir mektup," diyor Miko ve cebini karıştırıyor. Kulço elini uzatıyor. Bir an bekledikten sonra mektubun mavi zarfı yerine tabanca namlusuyla karşılaşıyor korku içinde kalan gözleri. Ateş, bir ateş daha, bir çığlık ve kapının hızla kapanması. Miko'nun sinirleri dayanamamış, eli titremiş ve kurşunların ikisi de yanaki evin sadece boynuna dokunmuş hafifçe. Şimdi aralarında kalın meşe tahtasından bir kapı var ve daha fazla bir şey yapılamaz. Kaçmak gerek. Yeniden savaşa atılabilmek için canlarını korumaları lazım. İkisi de merdivenlerden aşağı koşuyorlar. Fakat tabanca sesi, çığlıklar apartmandakileri ayağa kaldırmış. Karşıki sütçü dükkanında kuyruğa dizilenleri telaşlandırmış. 4. kattaki pencereden yarı bele kadar uzanmış, saçları darmadağınık bir kadın, korkudan aklını kaybetmiş gibi bağırıyor. "Öldürdüler, öldürdüler onu!" Apartmanın kapısında genç bir delikanlı ile bir kız görünüyor. Acele Ferdinand Sokağı'na giriyorlar. Bir an sonra aynı binada oturan bir kadın, Anna Tapoldosko, beliriyor kapıda ve bağırarak koşuyor arkalarından. "Katiller!" Albay Pantev'in gebertilmesinde Zümbül evde böyle koşuyordu peşimizden. Ama o zaman Violeta ile Leon bize muhafızlık ediyordu ve bu alçak faşistin kolayca zengin olmasını önlemişlerdi. Donka ile Miko'yu tek bir koruyan yoktu. Belki de kalabalığın arasında onlara acıyanlar, yüreği sızlayanlar vardı. Fakat burada bizim arkadaşların silahla, kurşunla desteklenmeye ihtiyaçları vardı. Kadınların çığlıkları, kuyruktaki insanların bağırmaları üzerine iki polis yetişiyor. Bu polisler iki gencin peşinden koşmaya başlıyorlar. Miko daha büyük olduğundan Donka'ya Gurko Sokağı'na sapmasını emrediyor. Sonra dönüp polisleri ateş ediyor. Birkaç kurşun polislerin ateşini yavaşlatıyor. Ve yere yatıyor polisler. Fakat Miko koşunca onlar da aralıksız ateş ederek yeniden takılıyorlar arkasına. Bir kurşun genç kahramanı yaralıyor ve Miko kendini öldürmeye meydan ve vakit bulamayarak yere yuvarlanıyor. Az sonra da kana bulanmış demir kelepçeler takılıyor bileklerine. Anna Topoldoska olmasaymış Miko'nun fedailiği Donka'yı kurtarabilecekmiş. Anna Topoldoska polisleri ateş edini kovalamayı bırakarak küçük kızın peşinden koşmuş. Ve var sesiyle bağırıyormuş. "Yakalayın bu katil kızı." Bir sendeleme Donka'nın hızını yavaşlatıyor ve koşan kızla kovalayan kadın arasındaki uzaklık hayli azalıyor. Biraz daha, birkaç adım daha ve küçük kız kanala yetişecek. Köprüden ötesi ormanlık, kurtulma olasılığı %100 artıyor. Fakat vaat edilen 300 bin levalık ödül, Topoldoska'yı kaçan kıza mıknatıs gibi çekiyor. Var gücüyle koşarak Donka'ya yetişiyor ve atılıyor üstüne. Donka Gancheva ölümü bile göze alabilecek kadar manen kuvvetliydi. Ama biz ona küçük lakabını rastgele vermemiştik. Körpeydi, küçüktü, 40 kilo bile yoktu ağırlığı. Fiziksel gücü yetmiyor Topoldoska'nın elinden kurtulmaya. "Yakaladım, ben yakaladım," diye sevine sevine haykırıyor Topoldoska. Polisler yetişiyor, kelepçeler takılıyor kızın ellerine. Anna Topoldoska'ya ödül sağlanmış oluyor. Kapalı bir araba iki tutukluyu acele milli emniyete götürüyor. Gayet ağır ve insanlık dışı işkencelerden sonra yargılanmaya geçiliyor. Sorun basit. Suçlular adam öldürme girişiminde bulunmuşlar ve elde silah, suçüstü yakalanmışlar. Böyle durumlarda yasa asılmak suretiyle idam cezası veriyor. Küçük kızın kısmeti var. Yaşının küçük olması nedeniyle idam cezası müebbet hapise çevriliyor. Miko Popo'nun ölüm cezası, o hem komünist hem de Yahudi, mahkeme kararının verildiği aynı gün infaz ediliyor. Vitoşa'da 5 gün kaldık. Planinets Dağ evinde üst tarafındaki ormanda geceliyorduk. Bulunduğumuz yere yakın bir yerde sürüsünü dinlendiren bir çobandan süt alıyorduk. Fazla koşmamaya çalışıyordum. Zorunlu olan sabah ve akşam koşularına katılmıyordum ama Vitoşa'dayken ayağım yeniden hafifçe şişmeye başladı. Sofya'ya döndüğüm zaman Doktor Ivan Vasilevler'de kalmayı kararlaştırdım. Vasolardaki olaydan sonra daha tedbirli olmuştum. Ivan o akşam beni muayene etti ve başladı iğne yapmaya. Bir hafta 10 gün sonra gerçekten artık iyi hissediyordum kendimi. Fakat doktorun tavsiyelerine göre birkaç gün daha yatıp dinlenmeliydim. Birkaç gün daha burada kalacağımı Slavçu'ya bildirdim. Kontrol buluşmasını kararlaştırdık ve doktorun evine kapanmış olarak bütün gün kitap okuyor, aktif olarak savaşa katılabileceğim günleri bekliyordum sabırsızlıkla. 29 Mayıs günü akşamı biraz gezinmeye çıkmıştım. O gün Ivan Vasilev öğle yemeğine eve gelmemiş ve ben ne iç haber ne de cepheden bir haber öğrenebildim. Sokağın gölgeli karanlık tarafından yürüyor, gelip geçen insanların konuşmalarına kulak kabartıyordum. Birden telaşlı birkaç söz duydum. Demek saldırganlardan 3'ü öldürülmüş diyorsun ha? Evet evet. E ya 4.'sü ne olmuş? Yerin dibine batmış, kanallar içine gizlenmiş. Ama kurtuluş yok oradan. Havasızlıktan boğulup ölmese bile polisler çıkış yerlerinde bekleyip öldürecekler. Ayaklarım kesildi ve yakın bir duvara dayandım. Ne olmuştu acaba? Kim bu 4 kişi? Acaba bizimkilerden miydi? Çünkü biz de 4'er kişi gidiyorduk baskınlara. Önümden giden bu kimselere yetişip soracağım geldi. Fakat hemen vazgeçtim bu fikirden. Bu kimseler belki de polis ajanıydı. Başka türlü nereden bileceklerdi bu ayrıntıları? Bizimkilerle ertesi gün buluşacaktım. Demek bekleyecektim. Fakat sabah gazetelerde büyük başlıklarla 4 teröristin Mühendis Kulço yanaki evi öldürmek için yeniden bir girişimde bulundukları haberi veriliyordu. Suikast girişimi başarılı olamamış, 3'ü öldürülmüş, 4.'sü şehir kanalizasyon ağına gizlenmiş, araştırmalar sürdürülüyormuş. Kulço yanaki evin yok edilmesi için girişilen 2. suikast hakkında belgeleri karıştırırken 4 tutanak geçti elime. 4'ü de çok benziyor birbirine. İşte biri.